Ayrım 34, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 357. Yakup fikir yürütme cesaretini gösterdi. Yani eğer başpiskopos ve papa imparatora karşı birleşirse, şehir de imparatora karşı gelmiş olacaktı. Kesinlikle, kendi kararlarını alabilmek için vatandaşların kendilerini başpiskoposun idaresinden kurtarması zorunludur. Başpiskoposlar kimin adına olursa olsun savaşacaklarsa onlara ve paralarına muhtaç durumdadır. O zaman da başpiskoposlar ne yaptı? Şehirleri kendi yanlarına çekmeye çalıştılar. Onların gönlünü kazandılar. İmtiyazlar ve vaatler verdiler. Sonunda genel anlamda şehirler üzerinde tam bir hakimiyet kurmayı başardılar. Köln hariç.
Buranın farkı ne?
Farkı ne mi? Jasper bir kaşını kaldırdı. Etrafına bir bak, zengin bir şehir. Şarap, tekstil, kuyumculuk, metal işleme, zırh yapımı. Bilinen dünyanın en ücra köşeleriyle bile ticaret yapıyor ve hacıların uğrak yeri. Hristiyan topraklarında uhrevi ve dünyevi kazancın böylesine bir araya geldiği bir yer daha bulamazsın. Dini bir merkez ve imparatorluğun en önemli ticaret merkezi. Vatandaşların başpiskoposun otoritesini sorgulamaya başlamasına şaşmamak gerekir. Onu yine kimi zaman destekliyorlar ama ancak onlarla başpiskoposların menfaatleri ortak olduğu zaman.
Hala anlamadım. Başpiskopos kendi idaresini tanımayan insanları idare ediyor. Bu nasıl oluyor?
Şöyle, Jasper arkasına yaslandı ve ellerini başının arkasında birleştirdi. Burada yaşayan insanlar seçimlere dahil olmadıkları zaman papayı ya da imparatoru tanımak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. 1198'de taç uğruna yapılan mücadeleyi 4. Otto kazandı. Neden? Çünkü Köln şehri Otto'yu aday gösteren İngiltere'nin önerisini desteklemişti. Peki neden böyle yaptılar? Köln ile İngiltere arasındaki ticareti arttırmak için. Köln halkı menfaatini düşünüyor ve kanını emen ve başlarına zorba kesilen başpiskopostan da kurtulmak istiyorlar. Ama bir başpiskopos halkın kanını emip onlara zorbalık yapmadan ne yapabilir ki? İdare onda olmazsa bir önemi yok demektir. Tüm çatışmanın kökeni bu zaten. Öte yandan halk tarafından çok tutulan başpiskoposlar da görülmüştür. Onlar diğerlerinden daha mı Hristiyandı diye sordu Rihmodis alaycı şekilde. Pah, Köln halkı her zaman dindar olmuştur, Hristiyan değil. Ama üç kralın kemiklerini 100 yıl önce Köln'e getiren Dasselli Reinhardt gibi bir başpiskopos hem kendi hem de şehrin konumunu güçlendirir. Bir sürü hacı bolca han ve gelen paralar, halefi Heisenbergli Philip de şatolar, mülkler ve imtiyazlar elde edebilmek için bu durumdan istifade etti. Kısa sürede imparatorluk içindeki en güçlü hükümdarlardan biri oldu ve yaptığı her şey dikkatleri Köln'ün üzerine çekti. Başpiskoposlar bu kadar ileri gitmeye başlayınca vatandaşlar da onlardan kurtulmanın yollarını aramaya başladılar. Bunun üzerine surlar inşa ettiler. Hem sürekli savaş halinde oldukları için Filip'in düşmanlarından korktuklarından hem de başpiskoposla şehrin elinde sonunda karşı karşıya geleceğini bildiklerinden.
İyi de eğer Filip bu kadar güçlüyse dedi Rihmodis, neden iradesini onlara kabul ettiremedi?
Çünkü gücü paraya bağlıydı. Köln'lü tacirlerden ödünç aldığı paraya, herkesin bildiği bir şeydi bu. Şehrin zorla ele geçirilmesine imparator asla rıza göstermezdi. İmparatorluğun önde gelen ekonomik gücünün gelişmeye devam etmesini istiyordu. Filip bu nedenden dolayı yargılanabilirdi.
Papayı kendisini desteklemesi için ikna etmeyi düşünmüştür.
Hiç şansı yoktu. Roma'ya daha fazla borçluydu. Elinden hiçbir şey gelmezdi. Ve Köln yavaş yavaş kendi kendini yönetmeye hazırlanıyordu. Sonra olanlar oldu. İmparator şehrin lehine karar aldı. Ki bu da ekonominin gücüne güzel bir kanıttır. Belli bir meblağ ödemeleri gerekecek ama surlarını inşa etmeye devam edebileceklerdi. O andan itibaren başpiskoposun otoritesi gittikçe zayıflamaya başladı. Bu da şehir halkını başka bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Kısacası kim patron olacaktı?
Jakob düşündü. Para güçtür demiştin.
Kesinlikle.
Başlangıçta bağımsızlık hareketinin öncüleri soylulardı. Fakat zamanla şehir ticaretinin büyük bölümünü ele geçirdiler. Belediye başkanlarından ikisinin onların arasından seçildiğini biliyorsun. Ama bilmediğin şu ki yakın zamana kadar içlerinden biri aynı zamanda da yargıç olmak zorundaydı. Kendilerini adli yönden temize çıkarmak mecburiyetindeydiler. Bir noktadan sonra her yargıcın şehirdeki tüm önemli mevkileri ele geçirmeye çalışan büyük tacir ailelerinden seçilmesi geleneği yerleşti. Başlangıçta tarafsız hakimler olan yargıçlar, belediye başkanları gibi idarecilerin ücretlerini ödeyebilmek için vergileri arttırmaya başlayan soyluların sözcüleri haline geldiler.
Peki bu mantıklı değil mi diye itiraz etti Jakob.
Belki, fakat belediye başkanları doğal olarak mümkün olduğunca dikkat çekmek istiyorlardı. Zaman içerisinde yetkililerin çalışabilmesi için kaçınılmaz olduğunu iddia ettikleri lüks partiler vermeye başladılar. Yetkililer tabii ki aynı zamanda da soylular oluyordu. Bu durum masrafları arttırdı ve onlar da vergileri arttırdılar. Vatandaşların çıkarlarını korumak gittikçe ikinci planda kalmaya başladı. Ve soylu aileler kendilerine böyle demekten hoşlanıyorlar, ticarete düşkünlüklerini ve kendileri haricindeki herkesi önemli mevkilerden uzaklaştırma amaçlarını gittikçe daha az gizler hale geldiler. Gerçi tüm bunlar onları herkesi cebindeki son kuruşa kadar sömürüp kendilerini lonca başı olarak seçtirmekten de alıkoymadı.
İyi de esnaf bu duruma neden razı oldu ki?
Tam tersini düşün. Soylular neden lonca başı olarak seçilmek istesinler?
Esnafı da kontrol edebilmek için mi?
Aynı zamanda da siyasi olarak onları zayıflatabilmek için. Onları başpiskoposun yargıyı eline geçirmesine karşı koruyacaklarına dair söz verdiler. Ama tüm yargı kurumlarını kendileri ele geçirdiler. Başpiskoposun gücüne set çekmek için atılmış bir adım daha. Herkes birbirinin sırtını kaşıdı, yolsuzluk aldı yürüdü.
Jasper iç çekti.
Sonuç olarak Hochstaden'li Konrad başpiskopos olduğunda vaziyet bundan ibaretti.
Tabii ki o da eski gücünü geri istedi.
Jasper başını salladı.
Anlıyorum dedi Jakob düşünceli bir şekilde. Konu gittikçe onu sarmaya başlamıştı. Şu anda sadece birkaç soylu yargıç konumunda.
Çoğu görevinden alındı.
Kim tarafından?
Jasper ona baktı. Sence kim?
Konrad mı?
Başka kim olacak ki? Konrad'ın nihai amacı başpiskoposluğun mutlak hakimiyetini tesis edebilmektir. Ama bu hedefine doğruca yönelmedi. Önce vatandaşlarla işbirliği yaptı ve imtiyazlarını garanti altına aldı. Bu durum kendisi muhalif bir imparator seçmek için göstermelik bir seçim düzenleyen Papa ile anlaşıp imparatora karşı çıkmasına kadar sürdü. Köln her zaman imparatora sadık olmuştur. O yüzden onun tarafından ekonomik imtiyaz ve istikrarının güvence altına alınmış olması şaşırtıcı değildir. Her ne kadar şehre kendi parasını basma hakkını tanısa da Konrad birden ortaya kendi parasıyla çıkıverdi. Değeri yüksek değildi ama üzerinde onun resmi vardı. Adi piç. Bununla da yetinmeyip kendi yetkisi dahilinde olmamasına rağmen yeni gümrük bariyerleri de inşa ederek Köln'ü can alıcı noktasından vurdu. Şehir itiraz etti. Dikkate almayan Konrad bir ordu topladı ve şehri kuşattı. Fakat muhteşem surlar sayesinde kuşatma sonuçsuz kaldı. Başka çaresi kalmayınca kendisine her alanda karşı olan Albertus Magnus başkanlığındaki bir hakem mahkemesine boyun eğmek zorunda kaldı.
Küçük hüküm diye mırıldandı Rihmodis.
Evet, Konrad tüm tartışmalı meseleleri yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı. Maskaralık, 5 yıl sonra Köln ahalisinin kendisine suikast düzenlediğini iddia ederek yine ortalığı karıştırdı.
Öyle miydi gerçekten de diye sordu Jakob.
Jasper sırıttı. Kim bilir, 3 yıl önce Kleingedanklar akrabalarından birine saldırdılar. Hemen sarayının dışında. Kendisi içeride adalet dağıtmakla meşgulken... Bu kişisel bir meseleydi ama Konrad bunu sanki canına kastedilmiş gibi duyurmayı tercih etti. Sonra bir savaş daha patlak verdi ki bu sefer de yine yenilen başpiskopos ve kazanan soylular oldu. Sonra...
Rihmodis,
Fısıldayan Kuno'ydu. Tüm başlar o yöne çevrildi. Kuno büyük çaba harcayarak yerinden biraz doğruldu. Yüzü ölü gibi soluktu. Rihmodis hemen yanına gidip onu tuttu. ''Yatması gerek'' dedi Jasper. Goddard birkaç kez dudaklarını yaladı, boğazını temizledi ve gözlerini açtı. ''Neler oluyor?'' diye sordu. Kimse ona bakmadı. Hepsi Kuno'nun etrafına toplanmıştı. Ve Jasper da onun altındaki terleri silmekle meşguldü.
''Kendini sıkma'' dedi. ''Burada güvendesin.''
Kuno bitap halde başını iki yana salladı.
''Kimse güvende değil.''
Göz kapakları titriyordu.
''Su getirin'' dedi Jasper. Kuno'yu hafifçe tokatladı. ''Onu bir daha kaybetmeyelim.'' ''İttifak'' dedi Kuno nefes almaya çalışarak.
Rihmodis aceleyle ıslak bir bez getirdi ve Jasper Kuno'nun yüzünü sildi. Önce öksürdü, sonra geri yattı. Derin derin nefes alıyordu.
''Bize ittifaktan bahset'' dedi Jasper heyecanla. ''Artık çok geç.''
''Sizinkiler hala bizim peşimizde olduğu müddetçe hiçbir şey için geç olamaz.''
''Ben hariç.''
Kuno'nun göğsü şişti, nefes alamıyor gibiydi.
''Onlarla bağımı kopardım. İttifakın sona ermesini istiyorum. Bu yanlış.''
Gerhard'ın sözleri diye araya girdi Jakob.
''Bu yanlış.''
''İttifakta kimler var?'' diye sordu Jasper. Beklediler. Bir an için Kuno tekrar uykuya dalmış gibi görünüyordu. Ardından boğuk sesini tekrar duydular.
''Mainzlı Heinrich.''
''Sofia Overstolz'la evli'' dedi Jasper. ''Bir Overstolz daha.''
''Kardeşlerim Bruno ve Hermann.''
''İkisi de sürgünde.''
''Johann ve Daniel ve Matthias Overstolz ve Theoderich.''
''Demek ki haklıymışız. Başka kimler var?''
''Bu kadar yeter. Çok yorgunum. Ben...''
''Kim?'' Jasper bağırdı. Kuno'yu omuzlarından tutup sarsmaya başladı. Kuno inledi. Jakob Jasper'ı bileklerinden tutup geri çekti.
''Özür dilerim.'' Jasper gözlerini ovuşturdu. ''Cadı.'' dedi Kuno.
''Blitildis. Cadı. Kör cadı.'' Jasper etrafına bakındı, hayret içerisindeydi. ''Blitildis Overstolz'' diye fısıldadı. ''Aman yarabbi, amacı ne acaba?''
''Bu onun fikriydi.''
Kuno konuşmakta güçlük çekiyordu.
''Hepsi onun fikriydi. Ren sokağında hep birlikte oturduğumuz geceye lanet olsun. Kutlama yapacaktık sözde. Su, çok susadım. Su verin.''
Ona bir kupa verip suyu bitirene kadar beklediler. İçmesi bayağı bir zaman aldı.
''Birkaç karlı anlaşma yapmıştık.'' diye devam etti Kuno. Sesine güç gelmişti. ''Overstolz'lar, Mainz'lar ve...''
''Evet, devam et.''
''Ve ben İngilizlerle anlaşmıştık. Johann Blitildis'i neşelendirmek için yapıyordu.'' Dediğine göre uzun süreden beridir odasında yaşayan bir ölü gibi tek başına duruyormuş. Tanrı görme kabiliyetini elinden aldığından beri. Gerhard'ı da getirebilir miyim diye sordum onlara. O benim tek dostumdu. Orada oturmuş şaraplarımızı içiyorduk. Ve birdenbire Blitildis uşakları dışarı gönderdi ve konuşmaya başladı. Öfke doluydu. Güldü, ağladı, hıçkırdı. Ta ki hepimizi etkisi altına alıp düşünceleriyle bizleri de kör edene dek. Dudaklarından dökülen ve bizi de katılmaya ikna eden sözleri kötülüğün ta kendisiydi. Ve Gerhard dedi ki...
Ne? Ne söyledi? Yanlış olduğunu söyledi değil mi? Kuno'nun yüz ifadesi değişti. Sanki ağlamak istiyor ama ağlayamıyordu.
Çok üzücüydü. Bizim fikrimizi değiştirmemiz için çırpınırken ben de ona bize katılması için yalvardım. Johann sessiz kalmaya yemin ettiği müddetçe Gerhard'ın dürüst fikrine saygı duyacağını söyledi.
Peki Gerhard yemin etti mi? Kuno keder içerisinde başını salladı.
Ne yapacağını bilemedi. Her şeyini kiliseye borçluydu. Ama diğer türlü de arkadaşlarına ihanet etmek zorunda kalacaktı. Ne seçeneği vardı ki?
Kuno Jasper'ı sıkıca tuttu. Yalvaran gözlerle ona baktı. Sanki zamanı geri almak ister gibiydi.
Her ne yaparsa yapsın onun açısından bu ihanet olacaktı. Ölümü dürüstlüğümden oldu.
Diğerlerine kendim bile güvenebileceğimden emin olmadığım halde ona güvenmeleri için yalvardım. Nedendir bilmem. Blitildis, katedral mimarı Gerhard'ı kendi planına katılmaya ikna edebileceğini düşünmüş olmalı.
Ne planı Kuno diye sordu Jasper merakla. Kuno duymamış gibi görünüyordu, boş boş baktı. Sonra tutuşu gevşedi. Jasper'ı bıraktı ve tekrar geri yaktı.
Sonunda biz de Urquhart'ı getirttik diye fısıldadı. El ele verip şeytanı şehrimize davet ettik.
Urquhart mı?
Şeytanı getirmek zannettiğiniz kadar ucuza değildi.
Kuno hafifçe güldü.
Jülihli Wilhelm kendisine tavsiye edilen birisini bize tavsiye etti. Para için öldüren bir adam. Onun hakkında bildiğim bundan ibaret. Urquhart'ın bir kiralık katil olduğunu sanıyorduk ama...
Gerhard'ı kim öldürdü, Urquhart mı?
Kuno başını salladı. Urquhart önüne çıkan herkesi öldürür. Bir kasap, bir canavar, Berlih'teki fahişeyi, bir dilenciyi ve iki keşişi.
Keşişler mi?
Onun şahitleri.
Jasper Jacob'a bir bakış attı. Kuno dedi. Urquhart ne yapacak? İttifakın hedefi nedir? Cevap ver bana, lütfen cevap ver. Ama Kuno uykuya dalmıştı.
Goddard anlamsızca etrafına bakındı.
Acaba ben...
Hayır dedi Jasper, bırakın biraz dinlensin, uyuması gerek. Bu konuda elimizden bir şey gelmez. Saat kaç diye sordu Rihmodis.
Bilmem, herhalde gece yarısını biraz geçmiştir.
Çok üşüdüm diye sızlandı Goddard.
Dert etme dedi Jasper, bu gece ortalık istediğinden de çok ısınacak.
Matthias. Johan'ın şevki kırılmıştı, yaşlı Overstolz'un eski halinden eser yoktu. Matthias fırtınada ilerlemeye çalışırken tiksintiyle burnunu ovuşturdu. Zayıflıktan nefret ederdi ve dolayısıyla da Johan'ın bu halinden de nefret etmişti. Tüm hayatı boyunca bu tür duygusal yaklaşımların en büyük düşmanı olmuştu. İnsanın üzerine sinen ve bir türlü kurtulamadığı bir koku gibi. Herkesin planıyla ilgili kendince bir fikri vardı. Yanlıştır, günahtır, Tanrı'nın kanunlarına aykırıdır. Artık canına tak etmişti. Matthias sessizce pazar yerinin arka sokaklarında yoluna devam etti. Onun seviyesindeki bir adamın at sırtında olması gerekirdi ama o durumda fazla dikkat çekeceğini biliyordu. Böyle bir havada bile gece bekçileri işlerini yapmaya devam ederlerdi. Görülmek için hiç de uygun bir zaman değildi. Son iki saatini Urquhart'ın bu kepazeliği kesin olarak sona erdirebilmesini sağlayacak şeyleri bulmakla geçirmişti. Matthias'ın Gerhard'ın öldürüldüğünü duymuş herkesi ortadan kaldırmak gibi gerçekçilikten uzak bir planı yoktu. Yapabilseler daha iyi olacağına şüphe yoktu. Tilki ve Jasper Rodenkirchen'in ortalıkta dolanıp önlerine gelen herkese meseleyi anlattıklarını zannetmiyordu. Ama bu sadece bir tahminden ibaretti. Önemli olan Kuno'yu ortadan kaldırmaktı. Eğer Kuno konuşursa o ve yeni arkadaşları gün doğmadan önce her şeyi mahvedecek zamanı bulabilirlerdi. Köln'deki hatırı sayılır herkes Kuno'nun sözüne itimat ederdi ve onlara karşı delil sunarsa hakimlerin ona karşı müsamaha göstermeyeceği de muhakkaktı. Diğer taraftan boş boğaz bir dilenciyle ayyaş bir papaz onlara ciddi bir tehlike teşkil etmiyordu. Daha doğrusu bana tehlike teşkil etmiyorlar diye düşündü Matthias. Diğerlerinden bana ne? Kone'lerin, Heinrich'in, Daniel'in ya da Theoderich'in başına gelecekler onun sorunu değildi. Zaten birkaç saat içerisinde her şey bitmiş olacaktı. Ama önce bu geceyi atlatması gerekiyordu. Matthias'ın uzun zamandan beri beklediği şeyi yapmadan önce Urquhart'ın yerine getirmesi gereken son bir görev vardı. Bunu düşünmek bile onu neşelendirmeye yetiyordu. Johan'ın hoşnut kalmayacağını biliyordu ama Blitildis'in onayını alacağı kesindi. Gerçekten hayran olduğu tek kişi o kadındı. Tam bir Overstolz'tu. Kör ve sandalyeye mahkum olduğu halde güç ve iradesinden hiçbir şey yitirmemişti. Johan'ın değil de onun annesi olmalıydı.
Bulduğu şeyin bulunduğu yere gitti. Urquhart'ın rehinesi Weidenli Rihmodis idi. Derede babasıyla birlikte yaşıyordu, evini biliyordu.
Jasper Rodenkirchen'in başka akrabası yoktu. Sadece uşağı, aşçısı ve temizlikçisi vardı. İki kadının nerede olduğuna dair bir fikri yoktu. Uşağı ölmüştü. Kaderleri mühürlenmişti. Urquhart onları bulacaktı. Matthias birden içindeki güven duygusunun güçlendiğini hissetti. Etrafta kimse olup olmadığına baktıktan sonra kapının eşiğine yanaştı. İleride bomboş ve kocaman bir avlu uzanıyordu. Duvarların arasına girince fırtına eskisi kadar kötü gelmiyordu artık ona. Gündüzleri burada keten ve mum satılırdı, şimdi ise bomboştu. Yağmur tüm şiddetiyle yağmaya devam ediyordu. Gözlerini kırptı ve görebilmek için yüzündeki yağmur sularını sildi. Sonunda sağanağın altında kendisine yaklaşan heybetli silüeti gördü.
''Daha erken gelmeni bekliyordum,'' dedi Urquhart. Sesi her zamanki gibi sakindi, neredeyse dostaneydi ama tonundaki sivrilik yine de hissediliyordu.
''Elimden geldiğince çabuk geldim.''
''Şüphesiz.''
''Bir şey bulabildin mi?''
Urquhart kibirli bir hareket yaptı.
''Başbabazın evine gittim, kimse yoktu, o kadar da aptal değiller.''
''Şimdi de Kuno'nun evine git. Hayır dur, orayı en sona sakla. O evde yaşayan bir sürü kişi var, uşaklar falan.''
''Ben olsam Kuno'yu düşünmezdim. Kuno kadınla birlikte kaçtı. Daniel, senin soylu ailen onunla gurur duyabilir. Onda birkaç delik açma nezaketini göstermiş.''
Urquhart alaycı bir gülümsemeyle başını geriye attı. Yüzünden aşağı sular süzülüyordu.
''Kadınlar ne de müşfik yaratıklar, yumuşak kalpliler. Eğer yaralı bir tavşan bulurlarsa eve götürüp ona bakarlar.''
Matthias da gülümsedi. ''Sana onu nerede bulacağını söyleyeyim. Elinden geleni yap, istersen hepsini öldür.''
''Hepsini mi? Artık hepsi derken kimin kastedildiğini ben de bilmiyorum ya sen?''
''Hayır, birini ortadan kaldırsan da yeter.''
''Kimi?'' diye sordu Urquhart, zaten cevabı bilen birinin ses tonuyla. Matthias yere tükürdü.
''Zayıf olanı.''
34. ayrımın sonu. Sayfa 367.